Post-Time.
Efendim merhaba, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, Memleketim FM ortak canlı yayınından Spor Daima'dan selamlıyoruz sizleri. Programı Eda Kotanoğlu hazırlanmasına çok değerli katkıları olan Eda Kotanoğlu, ana kumandada Tolga Kökten tam karşımda, sevgili Özkan Pekesen ve telefon hattımızda da Profesör Doktor Ahmet Talimciler'den oluşan bir ekiple yapıyoruz. Programın prodüktörü olarak da ben Murat Ölem, hepinize sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyorum. Sevgili dinleyiciler, geçen hafta Spor Daima'da her zaman yaptığımızın dışında bir şey yaparak, daha çok güncel bir gelişmeyi konuşarak ayırmıştık 30 dakikayı. Anadolu Efes'in Euroleague dörtlü turnuvadaki başarısıyla ilgili sezgilerimizi, öngörülerimizi, tahminlerimizi konuşmuştuk. Hem Ahmet Hocam'la hem Özkan'la ve programın sonunda, bağlantının sonunda Ahmet Hocam şöyle bir cümle kurmuştu. Dilerim, umut ederim ki inşallah haftaya biz Anadolu Efes'in Euroleague şampiyonluğunu da konuşuruz demişti. Biz de canı gönülden inşallah diye bu cümleye katkıda bulunmuştuk. İşte bu senaryo gerçekleşti sevgili Ahmet Hocam. Ne diyeceksin?
Vallahi iyi niyetliymişiz diyeyim. Ne diyeyim yani. İyi ki böyle bir cümle kullanmışız ve şimdi hem Anadolu Efes'e hem Vakıfbank'ı arka arkaya konuşma şansı elde ediyoruz ve açıkçası ben sizin özellikle sosyal medya üzerinden hafta sonu nasıl geçtiğine yönelik bir fotoğraf var.
Evet.
Onu gördüğümde işte bayağı televizyon önünde kamp kurulmuş.
Evet. Kahveler, çaylar.
Evet. Kahveler, çaylarla beraber bir olayın içine girildiğini gördüm. Ve gerçekten de çok keyif vericiydi. Yani hem Anadolu Efes açısından hem Vakıfbank açısından hem de aslında hiç dile getirmediğimiz kadın boksunda dünya 5 tane altın madalyanın gelmesi, tekvandoda gelen madalyalar, yani hakikaten çok bereketli bir haftaydı diyebiliriz. Yani spor açısından baktığımızda spora dair çok güzel duyguları yaşamamıza vesile olan bir haftayı geride bıraktık. Bu açıdan da bize bunları yaşatan bütün takımlara, onların yöneticilerine, bütün emeği geçenlere teşekkür ederiz.
Hakikaten çok güzel özetledin değerli hocam. Hani iyi niyetliymişiz dedin, doğru. Belki de öngörülerimiz de biraz yüksekmiş. Gönlümüz de tabii takımlarımızın başarısını istiyordu. Ama bir anlamda da sanki hadisenin oraya akacağını da görüyor gibiydik. Yani çok iyi gidiyordu. Önce bir Anadolu Efes'i konuşalım. Oradan başlayalım istersen. Yani zaman içinde, sezon boyunca çok aşağılarda olan Anadolu Efes haftalar ilerledikçe ilk 6'da bitirdi seriyi. Sonra da işte eşleşmelerle dörtlü finale kaldı ve dörtlü finale doğru baya bir formunun zirvesine doğru yaklaşmış idi. İstersen Olympiakos maçını özetlesen, sende neleri çağrıştırdı? Maç başladığında, ilerleyen dakikalarda yeneriz, yeniliriz, eleniriz. Nasıl gözledin hadiseyi?
Olympiakos mu, Real Madrid mi?
Önce Olympiakos'u yendik ya cumartesi günü.
Evet.
Hani yani, Real Madrid'in karşısına çıkabilmek için onu yenmemiz gerekiyordu.
Yani Olympiakos'u yeneceğimizi zaten düşünüyordum. Yani onunla ilgili en ufak bir şüphem yoktu. Benim derdim finalde kim bize çıkacak? Ve onu nasıl geride bırakacağız düşüncesiydi. Hı hı. Bu açıdan da ben açıkçası Olympiakos karşılaşmasında yine maç sonuna kadar gitti geldi. Tıpkı finalde olduğu gibi, ama ilginç bir şekilde yani rakibimiz olan Real Madrid Barcelona maçı da gitti geldi.
Evet.
Yani o da son dakika, son saniyede başka türlü ortaya çıktı. Yani bu turnuvada burada oynanan karşılaşmalarda ilginç bir şekilde hem yarı final mücadelesi hem final mücadelesi çok çekişmeli geçti ve son ana kadar her an her şeyin olabileceği bir müsabaka izledik. Hem Olympiakos karşılaşmasında, yani bizim Olympiakos'la oynadığımız müsabakada, hem rakibimiz olacak olan finalde rakibimiz olacak olan Real Madrid ile Barcelona arasındaki müsabakada aynı şekilde geçti ve ilginç bir şekilde finalde de aynı şeyleri yaşadık. Yani bu çok enteresan bir durumdu. Hatta geçen hafta biz hangi antrenörü tercih edersiniz? İşte Barcelona Barcelona antrenörü mü ya da Real Madrid antrenörü mü diye konuşmuştuk, hatırlayayım.
Evet, yani, evet.
Çok, kadar da çok ilginçti. Ve burada benim tercihim aslında Barcelona'ydı, Real Madrid değildi dedim. Ama Real Madrid çıkması da bir anlamda bizim için kötü olmadı. Çünkü eşdeğer takımlar olarak oynamaya devam ettik. Ve bir önceki yılın şampiyonu olarak hem ünvanımızı korumayı bildik hem de açıkçası çok ilginç bir son yaşandı diyebilirim. Yani ben birden böyle finale geçtim ama çok ilginç olan şey şuydu. Maç boyunca böyle gitti geldi, son anı yakaladık, geri kaldık, ileriye gittiler ve son saniyelerde yaşanan gelişmeyle biz bir anda öne geçtik ve maç öyle bitti. Yani aslında yani maçın skoruna baktığınız zaman, oynanan oyuna baktığınız zaman yani çok kısır bir skor tabelası var karşınızda.
60'ları yani, bile bulmayan bir şey
yani,
var değil mi?
Final anlamında düşündüğünüzde bu bir hayal kırıklığı gibi gelebilir insanlara. Ama diğer taraftan baktığınızda müthiş bir mücadele var. Yani her iki antrenörün de oyuna müdahaleleri, oyunu kendi içerisinde çevirme çalışmaları çok müthiş derecede etkiliydi.
Hocam bence bir satranç maçı gibiydi.
Tam da öyleydi çünkü ona uygun şekilde oyuna oyuncu alıyorsunuz, çıkartıyorsunuz. Fakat burada şunu söylemek lazım. Yani rakip takım antrenörünün elinde oyunun gidişatını etkileyebilecek hem çok tecrübeli oyuncular var hem de oyuncu sayısı fazla. Bizim elimizde ise Larkin neredeyse 40 dakikaya yakın oynadı. Yani
İki maçta da öyle evet.
Yani bu çok ilginç bir durum. Düşünsenize yani basketbol gibi bir spor dalında hani hep o kıyaslamayı yaparız. Hani futbolda futbolcu ister defans oyuncusu ister ilerideki oyuncu olsun belli aralıklarla dinlenebilme şansı elde eder.
Kenarda köşede kendini kaybettirebilir ama basketbolda bu şansın yok.
Ama basketbol öyle bir spor dalı değil. Yani sürekli olarak hareket halindesiniz ve müthiş bir efor sarf ediyorsunuz. Ve yani Larkin hakikaten çok büyük bir efor sarf etti. Yani o gün belki baktığınızda Larkin ön plana çıkmadı gibi gelebilir ama bence Larkin 40 dakikaya yakın oyunda kalarak oyuna damgasını vurdu demek lazım.
Hocam bence tam bir maestro gibiydi Larkin.
Evet.
Burada sen bir soluklan, Özkan'a da soralım. Sonra Ergin Ataman bahsini yine sana sormak isterim. Bence Ergin Ataman Türk basketbolu için çok ciddi bir kazanç son yıllardaki performansıyla. Şimdi milli takımla ilgili kurduğu cümle de çok hepimizi heyecanlandıran bir cümle. Lider olmaya, şampiyon olmaya odaklanıyoruz. Eylül'de, Ekim'de göreceksiniz diye. İddiayı seven bir tarafı var ve en güzel tarafı da bence o iddiayı gerçekleştiren bir tarafı var.
Bence onun da ötesinde bir noktası daha var. Asıl onu vurgulamamız gerekiyor. Yani Ataman yine aynı vurguyu yaptı. Kendisine röportaj için uzatıldığında önce İngilizce başladı, oradan sonra Türkçe devam etti.
Harikaydı, o an harikaydı.
Bu muhteşem bir durum. Yani neden muhteşem? Çünkü klasik anlamda bildiğimiz ezberler var. O ezberler içerisinde biliyorsunuz oraya çıkan koçlar İngilizce konuşmalı.
Tabii.
Peki güzel de galip gelen benim ve ben sizin dilinizi bilmiyor değilim, biliyorum. Ama
ki onu da ilk cümleleriyle konuşarak ifade etti.
Etti ve ardından ama siz de benim dilimi öğreneceksiniz. Benim dilimi çevireceksiniz. Siz de bu konuda çaba göstereceksiniz. Bu müthiş bir varlığını ortaya koyma durumudur.
Çok
yani doğru. Atamanın bu tavrını sonuna kadar destekliyorum.
%100
yani bu konuda ülke olarak bizim çok daha fazla bu Ergin Ataman örneğini daha da ileri taşımamız lazım.
Çok doğru, çok doğru. Hocam sen bir soluklan, hemen Özkan tam karşımda. Özkan sen nereden dahil olmak istersin konuya? Ataman'dan olabilir, onun o Türkçe konuşmasından olabilir, iki maçın özeti olabilir. Ahmet Hoca anladığımız kadarıyla zaten finale çıkacağımıza o kadar eminmiş ki Olympiakos maçı hani zihninde neredeyse yer etmiyormuş gibi. Ama o maç da çok enteresandı Özkan. Bir kere seyirci tamamen Olympiakos lehineydi yani.
Şimdi Olympiakos dediğiniz zaman şöyle bir algı var. Boş yere de o algı oluşmadı. Yani çok ciddi bir tribün baskısı vardır. Yani hatta NBA ile bile karşılaştırıldığı zaman bir zaman zaman konuştuk ya Euroligi. Yani seyirci anlamında çok farklı algılanan bir spor basketbol. Aynı spor olmasına rağmen bunun en net görüldüğü yerlerden bir tanesi de Olympiakos.
Yani Olympiakos futbol takımının bu kadar fanatik seyircisi yok bildiğim
çünkü
kadarıyla.
Çünkü Olympiakos sürekli bir başarı yani bir şey nasıl söyleyeyim.
Bir marka o da.
Bir istikrarı vardı. Tabii. Dolayısıyla yani bütün oyuncular yıldızdır işte. Antrenörler ünlüdür vesaire. Şimdi siz böyle bir takımla karşılaşıyorsunuz. Hem de sağ yabancı bir sahada.
Tabii.
Ve gerçekten basketbol oynuyorsunuz. Ve öyle trajik bir sonla karşılaştılar ki. İşte Miçic'in attığı sayıyı hatırlarsanız. Yani orada oyuncu kararını verdi. Ve basketi attı. Attığı andan itibaren artık oradaki Yunan seyirci bile yani alkışlamak durumunda kaldı.
Tabii.
Şimdi işte en başa dönersen böyle bir algıyı yıkıyorsunuz. Bu algıyı yıkmış bir takım olarak finale geliyorsunuz. Hı hı. Finale geldiğiniz zaman ama tabii ki bir tıpkı bir şey gibi bir sınav, öğrencinin sınavı gibi. O bir başka soruydu. Bu başka bir soru.
Evet.
Şimdi oradan gelip başka bir soruyu ya da sorunu çözmek durumundasınız. Hı
hı. Diplomaya daha var.
Ben burada en çok dikkat ettiğim konu şu oldu. Ergin Ataman bütün iddialarını ortaya koyup gerçekleştirmesiyle birlikte daha da olgun, daha da tecrübeli bir isime dönüştü.
Evet ki geçen hafta biz bunu vurgulamıştık. O eski sert polemiklere giren Ergin Ataman gittikçe uzaklaşıyor artık.
Geçen hafta çok bunu doğru söyledik. Tam da finalde bu söylediklerimizi teyit eden bir hareket yaptı. Çünkü maçı kazandı.
Evet.
O birdenbire kendinden geçen adam gitmiş. Rakibinin nasıl bir trajedi içerisinde olduğunu gören ve ona yavaş adımlarla ilerleyen büyük bir centilmen olarak elini sıkışını da gördük. Hocamın bahsettiği bu röportaj mevzu öyle.
Hatta iki elini açtı böyle. Bak bu işler böyledir dedi Olympiakos.
Çünkü şöyle söylüyor kendisi. Daha sonraki verdiği demeçlerden hatırlıyorum ben. İşte 2009'da çok heyecanlıydım. Devamında şöyleydim böyleydim ama bu süreçte bir başka tecrübe.
Tabii.
Ve bu anlamda kendisi de kendisinin bir anlamda bir içsel değişime gittiğini zaten.
Hepimizin hayatta yaşadığı bir şey bu.
İşte şey var. Hakikaten bazı cümleler kurarken hani olaylar farklı gelişiyor ama hakikaten doğrular gene bir şekilde bir takım şeyler yaşandıktan sonra gene aynı karşımıza noktaya geliyoruz. Ergin Ataman bu noktada çok da keyifli bir sınav verdi ama yine yapacağını şöyle söyleyeyim işte milli takımla ilgili başka bir söz verdi. Bu biraz şuna benziyor yani siz yürüyün ben arkanızdayım gibi derler ya. O hep önden yürüyor.
Evet.
Dolayısıyla şunu da söyledi işte milli takımla şunu yapacağız yani ciddi açıklamaları var. Bize sadece dinlemek kalıyor. Ama şimdi
desteklemek kalıyor.
Elbette sonuna kadar destekliyoruz. Şimdi yapılan şeylerde hani basit bir turnuva değil.
Tabii canım.
Ciddi anlamda NBA ile karşılaştırılan bir oyun mekanizması var.
Organizasyon.
Evet tamam işte bu oynanıyor ve ikinci şampiyonluk 6 senedir bir dominasyon söz konusu.
Tabii.
Bakın voleybolcularımız da öyleydi mesela. Tabii. Şampiyonlar Ligi adı 5. kez kazanıyorlar.
Tabii.
Şöyle düşünsenize böyle bir şey manşeti 5. kez futbol şampiyon kulüpler kupasını kazanıyoruz gibi bir şeyin farklı bir branşta elde edilmiş. Hocamın da söylediği gibi son bir haftada yani inanılmaz keyifliyiz. İşte senin de o paylaştığın fotoğrafta olduğu gibi hakikaten oturduk. Çok eskilerde olduğu gibi değil. Oturup kazanmanın verdiği o gururla, o keyifle.
Önce boksör kızlarımız değil mi?
Kahvelerimizi ardından yudumlarken yani çok güzel anlar geçirdik. Emeği geçen herkese tabii ki çok teşekkür ediyoruz bu arada.
Ahmet Hocam şimdi gene maça dönersek o final maçına. Maçı izlerken bu maç gitti alıyoruz hangi duygularla izledim? Ben üçüncü çeyreğin ortasına kadar sanıyorum bu sefer olmayacak duygusuyla izledim maçı. Gergindim. Fakat o üçüncü çeyreğin tam ortasında bir kaçan Real Madrid'in üçlüğü. Ardından bizim Tibor Plas'ın işte güzel ikiliği. 1-2 blok. Birden dengeleri sanki değiştiriverdi. Hani şunu sen de belki vurgulayacaksındır. Çok kısır geçen bir maçta bir ara 9 sayı mı ne geriye düştü Anadolu Efes. Hani bu kadar sayının az olduğu bir maçta 9 sayıya geriye düştünüz mü artık o kaybettiniz manasına da gelebilirdi.
Burada haklısınız. Yani 3. çeyreğe kadar işimiz çok keyifli gitmedi. Hatta son çeyreğe gelinceye kadar, son çeyreğin ortasına kadar bile yani acaba gidiyor mu artık maç düşüncesi gitti geldi. Benim zihnime tabii de gitti geldi. Yani seyrederken hop oturup hop kalkıyorsunuz. Ama yapılan hatalar karşılıklı olarak yapılan hatalar. Sadece bizde de değil diğer tarafta da. Ve iki takımın da savunmayla ilgili yaptıkları kaçan üçlükler, foul atışları çok enteresan bir karşılaşma seyrettik açıkçası. Ve gerçekten şurası ön plana çıkmaya başlıyor. Mesela geçen hafta konuştuğumuz o antrenör meselesini tekrar düşündüğümde o maçın son saniyelerinde. Mesela son saniyelerde normal şartlarda Ergin Ataman'ın çok akıllıca yaptığı rakibin mola alamama meselesi çok belirleyici oldu.
Evet.
Yani Orada Ergin Ataman o kadar önemli hamlelerde bulundu ki rakibi çok iyi sıkıştırdı ve rakip de neye uğradığını anlamazken bir anda aslında çok bilindik bir hareketi yapmayı unuttu. Yani bir, mesela biz oğlunla seyrederken ya hala aslında foul yapabilirler ve kalan sürede beraberliğe getirebilirler düşüncesi kafamızdan geçti. Hatta bunu dillendirdik.
Tabii.
Ve çok şaşırdık. Yani normal şartlarda mesela beklersiniz foul yapıp sizi atış çizgisine yönlendirmesi ve oradan sonra da son bir hücum yapma şansı ki ellerinde Lul gibi, Fernandes gibi çok iyi üçlük atabilen oyuncular da var.
Evet.
Yani düşündüğünüzde çok ilginç geldi. Yani antrenör de bir anda kaldı. O maçın gitkenleri içerisinde. Yani Real Madrid aslında maçı uyuta uyuta gitti ama en sonunda kendisi uyudu.
Kendi uyudu. Ava giden avlanır durumu oldu diyorsun.
Tam da bu oldu ve bu konuda gerçekten Ergin Ataman o kadar zeki ve akıllıca bir hamlede bulundu ki yani burada tabii şunu söylemek lazım. Birazdan Vakıfbank kısmını konuştuğumuzda da yani karşımızda hakikaten o kulvarda çok iyi olan antrenörler var.
Evet.
Yani Ataman da yıllardır bu mecrada mücadele ediyor ve uzun bir süredir de takımın başında.
Bunu yani tecrübenin mesela, nasıl bir şey olduğunu aslında görüyoruz değil mi hocam?
Tam da bunu görüyoruz. İşte buradan mesela Türkiye'deki yani futbol takımlarına da bir göndermede bulunalım. Yani sürekli olarak antrenör değiştirerek bir yerlere varamayacağınızı artık öğrenmeniz gerekiyor.
Yani bu kafalara vura vura gösteren hadiselerden biri.
Tabii yani
şimdi bakın, yeri geldiği için hemen bir parantez açacağım. Dün akşam da işte Türkiye Kupası'nda 3 yıldır çalışan, Rıza Çalınbay'la çalışan Sivasspor kazandı.
Evet.
Burada da bir sürekliliği görüyoruz aslında. İstikrarın istikrarın meyvelerini insanlar ve takımlar ve kulüpler sebat ederlerse mutlaka alıyorlar aslında.
Ya ama işte buna müsaade etmiyoruz. Yani evet. Bakın Efes, Anadolu Efes'in başardığı noktanın arkasında bu var.
Evet.
Vakıfbank'ın 2008-2009'dan beri antrenör takımı çalıştırıyor.
Ya.
Yani 14-15 yılda çalıştıran bir antrenör var orada. Öyle böyle değil ama
tabii.
Burada Allah Kupa sayısı 20'yi geçmiş vaziyette.
Tabii.
Bunu da unutmayalım. Yani durduk yerde tesadüfen gelmiyor o başarı. İşte bunu anlamamız gerekiyor. Ve bu konuda yönetimlerin de gerçekten sebat etmesi ve ona uygun şekilde davranmaları gerekiyor. Yani dünyadaki örnekler de bunu gösteriyor. Futbolda da gösteriyor, diğer alanlarda da gösteriyor.
Anladım.
Ama nedense biz futbol konusunda hemen başarı gelsin, hemen biz başka bir aşamaya geçelim diye bekliyoruz. Böyle bir dünya yok.
Çok
çalışmadan, emek vermeden, hazırlamadan bir yere elde edemezsiniz. Bakın Anadolu Efes son 3 yılda 3 kez final oynadı ve 2 defa üst üste kazandı. Bu durduk yerde olmadı.
Yani bunu böyle söylemek kolay da başarmak için çok
tabii,
ciddi
bir şey
ter, gözyaşı, emek var. Demin bir şey söyledin, onu da soracağım, hemen Özkan'a döneceğim hocam. Hani ben şöyle bir tabir kullansam oturur mu sence? Maçın son anlarında Ergin Ataman hiçbir şey yapmayarak aslında çok şey yaptı. Yani o molaları almayarak karşı tarafı da bir anlamda bloke etti. Onların o molalardan yararlanma şansını sıfırlamış oldu. Tamamen bu bir kurguydu ki biliyorsun geçen senede ya 3 molandan ikisini kullanmadın. Neden böyle yaptın diye sorduklarında, şampiyon olduklarında seneye sakladım demişti. Bu senede sordular. Yani 5 molayı kullanmayarak 2 büyük şampiyonluk var ortada. Bu ya molayı da kullanmayalım diye değil. Bir kendi içinde bir stratejisi olan bir bakış açısı bu muhtemelen.
Ya tabii ki kesinlikle haklısınız. Çünkü o molaları kullanmadığı noktada mesela siz molayı kullanma olarak bakıyorsunuz ama siz kullanırken rakip de kullanıyor.
Hah işte.
Mesela orada yani o stratejinin hamlelerinden bir tanesi de bu. Yani siz rakibinizi de bu anlamda bağlamış oluyorsunuz. Çünkü rakibin eli kolu bağlı. Siz alırsanız oyuncularıyla konuşabilecek, oyuncularına taktiksel anlamda başka şeyler söyleyebilecek.
Kaldı ama ki bir adım da olsa öndesin, o zaman o şansı ona vermeyeceksin değil mi?
Ergin Ataman 2 yıldır bunu çok akıllıca kullanarak
evet.
Rakiplerini bir anlamda en son noktada şoka uğratıyor. Yani o yüzden de muhtemelen Lasso son saniyelerde normal şartlarda tekrar söylüyorum. Yani bunu fair play anlamında falan yanlış anlamasın bizi dinleyenler. Normal şartlarda bütün basketbol mücadelelerinde böylesi anlarda foul yaptırılır.
Evet.
Yani böyle baktığınızda çünkü son bir şans düşünürsünüz. Yani biz foul yapalım, süre dursun. Atışlar sonrasında en azından bize de bir şansımız olsun diye düşünüyoruz. Yani bunu yabancı antrenör açısından değil, benzer pozisyonda olsa muhtemelen belki Ergin Ataman da yaptırabilirdi. O açıdan olayı böyle özellikle belirteyim. Yani hani hoca işte bunu söylüyor falan değil. Anlatmak istediğim bu oyunun içerisinde kullanılan bir taktik olduğu için bunu
söylüyorum. Tabii yani basketbolda faul tamamen stratejinin bir parçası, yani fair play dışı bir şey değil.
Ve o noktada da yani böylesi kritik bir anda da yapılmaması çok ilginç. İşte o yüzden Ergin Ataman o taktiksel anlamda öylesine bir unutma sürecinin içerisine soktu ki rakip anlamadı ne yaptığını ve maç bitti. Yani hepimiz o açıdan çok rahatladık, çok hoşumuza gitti. Ama öbür taraftan düşündüğünüzde yani rakibin belki de yapabileceklerini de yapamadığını gördünüz. Bu da ilginç bir durumdu.
Evet, çok güzel. Biz de oğlumla izledik bu iki maçı da hocam. Bana şunu söyledi. Baba yanlış anlamazsan, hani bu mutluluğa da böyle gölge düşürmek istemiyorum ama Real Madrid'de yapmadı bazı şeyleri. Çok başarılı olmadı dedi. Ben de ona tersten dedim ki yapmadı mı, yaptırılmadı mı, yapamadı mı? Yani evet. Orada bir anti oyunla Anadolu Efes'te o takımı bloke etti. Çünkü baktığında hakikaten ürkütücü silahları olan bir takım Real Madrid.
Kesinlikle katılıyorum. Ve Anadolu Efes aslında uzun bir süreç boyunca, yani maçın neredeyse 30-35 dakikası Real Madrid'in oyununu benimsedi. Onlar gibi oynamak durumunda kaldı. Maçın aslında son bölümü Anadolu Efes'in kontrolünde istediği gibi gitti ve maç bu şekilde sonuçlandı.
Evet. Hocam Özkan'a tam karşımda biraz Özkan'ın zamanından çalmış gibi olduk. Ona döneceğim. Sana çok teşekkür ediyorum. İstersen hatta kal, konuşmaları dinle. İstersen başka koşturmacaların varsa onlara dahil ol. Vakıfbank diye sen hep vurguladın. Onu da artık bir başka programda kadın voleybolcularımızı hem takım bazında hem milli takım bazında konuşalım. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam önümüzdeki günlerde yine uluslararası arenaya çıkacak kızlarımız voleybolda da, değil mi?
Ya evet, bence de aslında kadın voleybolu ve kadın voleybolcularımız bence bir program başlı başına konuşmaya
öyle yapalım. O zaman öyle yapalım
yani,
değerli
onlara hocam.
Öyle yapalım. Çok evet. Çok teşekkür ediyorum değerli katkıların için. Üzere. Yeni başarıları konuşabilmek ümidiyle. Sağ ol, var ol.
İnşallah görüşmek üzere.
Sağ ol. Evet Özkan, son 10 dakika seninle devam edelim. Hocamın vurguladığı yerler var. Onlara ek yapmak isteyebilirsin. Tamamen bizim görmediğimiz bir başlığı vurgulayabilirsin. Söz sende.
Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu final maçından önce şöyle bir ön yargı vardı. Maçı Real Madrid alır. Yani birçok insanla konuştuğum zaman işte o hocamın...
Sende nasıl bir duygu vardı?
Ben biraz dediğim, hani daha önce geçen programda dedim ya, biraz teknik adam gözüyle, tamam farklı bir branştayız ama yani bir teknik adamı anlama açısından bakmıştım olaya. Şimdi herkes onun Real Madrid'in alacağını söylüyor. Çünkü çok geçerli nedenler vardı. Çok hızlı söylersem.
Tavares diye bir
yani çok ciddi silahları vardı. Ve bizde olan eksik de biliniyordu ki maçtan sonra Ergin Ataman bunu söyledi. Eksik neydi? Şuydu. Tam manasıyla bir eksik değil ama yani takımın biraz şey işte.
Kadro derinliği yok.
Dengesinin bozulduğu nokta diyelim. Şu var. Şimdi iki tane oyuncu var. Biri Micić, diğeri Larkin. Bu oyuncular gerçekten çok yetenekliler ama neredeyse maçın kotarılması için sadece ikisinin üzerinde bir yük biniyor gibi bir durum var.
İşte ne dedi Ahmet Hoca? Neredeyse 40 dakika sahadaydı Larkin. Yani.
Evet, işte
şey.
Tam da bundan bahsediyorum. Ama öyle noktalar geliyor ki o düğümün çözüleceği yerlerde ikisinden bir tanesi mutlaka başarılı işler yapıyor. Evet. Şimdi burada bizim o sallantıda olduğumuz bölge ise şu. Yardımcı oyuncu lazım yani oyun kotarılması adına.
O iki ismin yanına.
Aynen böyle. Mesela son maçta işte yani bu final maçında hatta Ergin Ataman şunu söyledi. Son topu yine Larkin'le kullanacaktık. Ama oyunda o kadar çok süre aldı ki hocamın da dediği gibi ayağına bir kramp girdi. Tekrar böyle bir tedavi süreci oldu. Sonra tekrar oyuna girdi. Aynı performansı sergileyeceğini düşünmediğim için topu Micić'e verdim. Micić de tıpkı bir önceki maçtaki gibi bir şekilde topu iyi kullandı ve zaten yine en son salisi diyelim artık şeye attığı zaman Larkin'e attığı zaman ki o basket.
Bir arada gene 3-5 saniye var.
Elbette de. Yani.
Orada da Chris Singleton devreye girdi.
Gibi. O basket olmamasına rağmen maçı koparttık geldik. Yani demek istediğim bu mola mevzu da son derece önemli. Şimdi Ergin Hocam onları yapmadı ama kaybetseydi şu da söylenebilirdi. yahu burada bir mola alınması gerekmiyor mu?
Tabii. Bu böyledir ama.
Şimdi
yani.
İşte spor bu yüzden çok enteresan bir şey.
Harika bir yere temas ediyoruz.
Yani bunu söyleyeceklerdi. Şimdi mesela biz futbolda da görürüz. Mesela tabii. Oyuncu çok iyi oynuyordur. Oyuncuyu alır deriz ki Allah Allah. Bir başka senin de belirttiğin gibi yani farklı bir kurgu yaratıp bir acaba bir tuzak bir değişiklik midir değil midir? Bunu çok iyi analiz etmek lazım. İşte herkesin yaptığını yapmadı. Hem de bakın nerede yapmıyor. Yani bir kere bir kazandı. İkinci kez üst üste kazanacağı anda ve dakikada bunu yapıyor. Bu ciddi bir yürek ister. Yani herkesin yapacağı bir şey olmadı. Değil. Zaten belli. Hele böylesi bir platformda. Yani iş buraya gelmişken ve saniyeler o artık ana gelmişken değil. Bütün bunları büyük bir cesaretle yaptı. Zaten maçı da kazandı. Ve herkes Real Madrid'i düşünürken işte o bahsettiğiniz şey oldu aslında. Tamam daha güçlülerdi ama biz yendik. Demek ki burada bir kurgu vardı, bir plan vardı. Hatta o her saniye, her dakika düşünülmüş olsa gerek diye düşünüyorum. Çünkü tereddütsüz bir takım kararlar verildi. Evet. Bir heyecan yoktu ki maç alınmasına rağmen dediğim gibi tekrar o heyecanı bastırabilen bir psikoloji vardı. Bütün bunların devamlılığında şampiyonluk geldi. Bir başka şey maçın çok hani kısır sayı nitelendiriliyor ya. O kadar sert bir maçtı ki yani iki takım da son derece kararlı olduğu için birbirlerine sayı attırmadılar.
Hadi o zaman hemen araya gireyim. Buyurun. Son 5 dakikada maçın hakemlerinden özellikle La Monica'yı konuşalım bu maçla birlikte. O da artık emekliliğini istemiş. Hani ben ilkokuldaydım La Monica maç yönetiyordu. Benim emekliliğim geldi La Monica hala maç yönetiyor. Biraz abartmışlar yani ve bence o maçı da Real Madrid Anadolu Efes maçını da kötü yönetti. Yani yine ne şiş yansın ne kebap yaptı orada biliyorsun Anadolu Efesli oyuncuya saldıran oyuncu diskalifiye edilmeliydi.
Şimdi şöyle bir şey var. Farklı spor dallarında da mesela bazı isimler efsane oluyor. Eyvallah. Bahsettiğiniz isim gibi işte Collina gibi özellikle NBA'de bu son derece şeydir. Geçerli bir durumdur. Bazı isimlerden hiç vazgeçmezsiniz. Bir takım NBA görüntülerine bakarken o siyah beyaz çizgili formanın altında hep aynı insanın olduğunu görürsünüz. Bu sefer ben onu araştırmaya başladım. Bana oradan hatırlıyorum. Ne yazık ki böyle bir durum oldu ama çoğu zaman mesela daha pozitif sonuçlar alınıyor ama burada senin de dediğin gibi çok da öyle akıllıca
yani
bir şey olmadı.
Yani sen iyi yönetti diyor musun?
Yani tabii ki mesela senin söylediğini yani tartışacak bir durum yok gibi geliyor bana çünkü çok netti, çok açıktı. Şey var o deneyimden.
Ya da o son saniyede Larkin turnikeye giderken faul yapılıyor. Orada da gene bir işgüzarca yerde faul dedi. Orada aslında Larkin'e iki atış da verebilirdi. O Real Madrid'e de yazabilirdi. İşte o yorgunlukla Larkin birini kaçırabilirdi. Son 10 saniyede Real üçlük atarak
yenebilirdi. İşte maç öyle bir bütün ki o kadar çok ayrıntı ki. Evet. Belki de hakem bile şaşırdı diyebilirim bu şey skor kısırlığından. Çünkü istatistiklere baktığımız zaman şeyin Euroleague'in en çok sayı atan takımlarından ikinci sırada bildiğim kadarıyla şey
Efes. Çok doğru.
Yani hiç durmadan yani.
Real de öyle.
Yani. O da öyle zaten Real'i tartışmıyoruz. Bakın tartışmıyoruz dediğimiz takım evine döndü yani. Dolayısıyla bu kadar kısır geçmesini ben şeye bağladım. İki taraf da ciddi anlamda maça asıldılar.
Tabii.
Ama mesela Real Madrid'de şöyle bir şey gördüm ben yani bir yanlış gördüğüm gibi. Çok güvendiler özellikle o iki forvet. Yani o hani NBA tabiriyle aleyop derler yani havadaki topun tamamlanması gibi. Böyle şey karşı tarafın psikolojisini sindirici hareketler de yaptılar. Çok ciddi bir savunma da yaptılar. Ve biz burada Efes'in gerekli oyuncular olmasa bile ciddi bir takım savunması yaptığını gördük. O kenardan gelmesi gereken oyuncuların
Tibor Plas, verim, değil mi?
Özellikle. Yani onun verdiği verimi hakikaten gördük. Singleton'ın smacını gördük.
Ya, onları yani şey tetikledi.
Micić ve Larkin'den bahsederken farklı oyuncuların da tam da finalde, tam da yapmaları gerektiği anda sahaya dahil olduklarını ve kendilerinden beklediğini yaptıklarını gördüm.
Brian Dunstan'ın yani skora katkısı olmadı belki ama o bir tane bloğu vardır biliyorsun ki maçın kırılma anlarından biridir. O andan itibaren Anadolu Efes'e
döndü. Sen baştan beri Dunstan'dan bahsediyorsun. Zaten kupayı da ona verdiler.
Ya o da büyük bir
şimdi
jestti
çok büyük
bak.
Bir jest. İşte Larkin'in Türk bayrağıyla tur atması da tabii. Bambaşka bir jestti.
Ataman'ın ya, Türkçe konuşması.
Yani bütün bunları aslında herkes görüyor. Ama bütün bu estetik hareketlerin aynı zamanda değerlendirilmiş olması da finali daha değerli yaptı.
Çok doğru.
Yani işte hep bahsettiğin ikimiz kendi aramızda konuşurken böyle program öncesinde o Dunstan'dan hep bahsediyordun. Demek ki o gözle onu görebiliyorsun ve o dikkat çekiyor, göze batıyor artık. Oyuncular da onu nasıl içselleştirdiyse kaptan yerine ona verdiler ki o da kupayı kaldırdı. İşte Larkin'in bizi sahiplenmiş olması zaten milli takımda.
Tabii.
İşte her şey yan yana geldi ve çok mutlu bir topluluk var.
İşte orada. Her şey programın başına geri dönelim. Her şey tesadüfen yan yana gelmiyor. emek var, çalışmak, yılların çabası var, uyum var değil mi?
Elbette.
Sebat var, pes etmemek var, hemen insanlardan vazgeçmemek var.
En önemlisi bahanelere sığınmamak var. Ve gerçekten yani herhangi bir şeyi eksiği falan çok da düşünmeden bir takım bir kurgusu halinde birlikte hareket edebilmek var.
O zaman Ahmet Hocam'ın önerisini de gene dikkate alalım. Haftaya kadın voleybolcularımızı Vakıf Bank'ı başlı başına bir program olarak konuşalım.
Elbette.
Milli takımımızı konuşalım. Oradaki istikrarın da ne kadar olumlu sonuçlar aldığına değinelim. Sevgili dinleyiciler, Spor Daima'dan bu haftalıkta bu kadar. Programın hazırlanmasına çok değerli katkıları olan Eda Kotanoğlu, ana kumandada Tolga Kökten, tam karşımda spor araştırma ve yorumcusu Özkan Pekesen. Telefon hattımızda İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Salimciler, spor sosyoloğu da aynı zamanda, ve mikrofonun başında Spor Daima programının prodüktörü ben Murat Örem. Hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Milli takımımızda, kurum takımlarımızda Türk sporcularının yeni başarılarını, yeni kurgularını, yeni emeklerini her vesileyle konuşmak ümidiyle haftaya yine birlikte olabilmeyi ümit ediyoruz. Allah'a ısmarladık.
Spor Daima. Spor Daima.